Ayrım 12, sayfa 125. Ama 729. gece olunca demiş ki, ve Sultan Zeyn'i ziyaret ederek ziyaretçilere ayrılan salona girmiş. Ve Sultan'ın huzurunda yerlere kadar eğilerek selam vermiş ve Sultan da onun selamına karşılık vererek kendisini samimiyetle karşılayıp divanda yanına oturmaya çağırmış. Sonra yiyecek içecek şeyler getirtmiş, onunla ve mübarekle yemeğini paylaşarak ona yakınlık göstermiş. İkisiyle de eski ve yüce dostlarıymışçasına konuşmuş. Ve sultanın davranışına tümüyle kendini kaptırmış olan derviş ona, "Ey Zeyn Efendimiz, varlığınla uzun süre kentimizi aydınlatmayı düşünüyor musun?" diye sormuş. Zeyn de genç yaşına karşın talihin kendisine sağlayacağı fırsatları yakalayıp yararlanmayı bilen birisi olarak ona, "Evet İmam Efendi, niyetim Bağdat'ta amacıma ulaşıncaya kadar kalmaktır." diye yanıt vermiş. Ebu Bekr de, "Emir Hazretleri, elde etmek istediğin soylu amaç nedir? Kölen herhangi bir şekilde sana yardımda bulunmakla sevinecektir ve senin için tüm varlığını adayacaktır." demiş. Sultan Zeyn de, "Öyleyse bil ki ey saygın Şeyh Ebu Bekr, benim niyetim evlenmektir. Eş olarak edinmek üzere 15 yaşında ve çok güzel olduğu kadar tam olarak bakire bir kız bulmaktır. Öyle güzel olmalıdır ki bu kız zamanının genç kızları arasında eşi bulunmamalı, bekareti de içeriden olduğu kadar dışarıdan da makbul bulunmalıdır. İşte peşinde olduğum ve Mısır'da ve Suriye'de bulunduktan sonra beni Bağdat'a getiren maksat budur." diye yanıt vermiş. Derviş de, "Kuşkusuz efendim, bu çok nadir ve bulunması çok zor bir şeydir. Ve eğer Allah beni senin yoluna çıkarmasaydı, Bağdat'taki eğleşmen sona ermez ve tüm çöp çatanlar boşu boşuna araştırmalarla vakitlerini harcarlardı. Oysa ben bu biricik inciyi nerede bulabileceğini bilirim. Eğer bana izin verirsen sana söylerim." diye yanıt vermiş. Bu sözleri duyan Zeyn ve Mübarek gülmekten kendilerini alamamışlar. Ve Zeyn ona, "Ey aziz derviş, sözünü ettiğin bakirelikten iyice emin misin? Ve bu durumda bu güveni nereden buluyorsun? Gizli bulunan bu genç kızı sen kendin görmüşsen nasıl bir bekarettir bu böyle? Çünkü bekaret mührün bozulmaması kadar onun görülmezliğinin saklanmasında da yerini bulur." demiş. Ebu Bekr de, "Kuşkusuz ben onu hiç düşünmemiştim. Ama eğer onu size gösterdiğim gibi çıkmazsa ben sağ elimi keserim. Ve zaten efendim, düğün gecesinden önce bu konuda bir kesinlik saptamak için ne yapılabilir ki?" diye yanıt vermiş. Zeyn de bu soruyu, "Bu çok kolay olacaktır. Onu sadece bir an tamamıyla giyinik ve tüm örtülerine bürünmüş olarak görmem yeter." diye yanıtlamış. Derviş de ev sahibine duyduğu saygıyla gülmek istememiş. Ve, "Emir efendimiz, bunu anlamak için sadece peçenin ardındaki gözleri görerek yüz görümü sayesinde asla tanımadığı bir genç kızın bekaret durumunu saptayabileceğini düşünüyor herhalde." demekte yetinmiş. Zeyn, "Evet öyle. Bu işin mümkün olduğunu düşünüyorsan bana genç kızı göstermen yeter. Hizmetlerini fazlasıyla değerlendireceğime de güven." demiş. Derviş de, "İşittim ve itaat ettim." yanıtını vermiş ve söz konusu genç kızı aramak üzere dışarı çıkmış. Ebu Bek gerçekten istenen koşullarda ve Bağdat'taki dervişler loncası şeyhinin kızı olan bir genç kız tanıyormuş. Ve babası onu kutsal kitabın yüce ilkelerine uygun olarak sade ve gizli bir yaşam içinde tüm bakışlardan uzakta yetiştirmiş bulunuyormuş. Ve kız kendi konutlarında çirkinlikleri tanımadan ve bir çiçek gibi açarak büyümüşmiş. Beyazmış, zarifmiş ve güzellik kalıbından hatasız olarak çıkmış hoş bir görünümü varmış. Oranları hayran olunacak kertede, gözleri siyah ve narin örgenleri ay parçaları gibi parlakmış. Bir yanıyla yüz yuvarlak, öteki yanıyla ince ve dümdüzmüş. Ama sütunları arasında bulunan şeyine gelince kimse onu görmediği için tanımlayamazmış. İşte bu yüzden ancak sihirli ayna ilk kez yansımasıyla bunu söyleyecek ve Tanrı'nın onamasıyla tanımlanması mümkün olacakmış. Derviş Ebu Bekr böylece lonca şeyhinin evine gitmiş ve selamlaşmalardan ve karşılıklı hatır sormalardan sonra onunla kutsal kitabın çeşitli ayetlerine dayanarak ergenlik çağına ulaşmış genç kızların evlendirilmesi zorunluluğu üstüne uzun bir konuşma yapmış. Ve durumu tüm ayrıntılarıyla kendisine açıklamış ve de, "Bu emir öylesine soylu, öylesine zengin ve cömert ki kızın isteyeceği başlık ne olursa olsun verecektir. Ama karşılığında tek koşul olarak tamamen giyinik ve örtülerine bürünmüş olduğu halde kıza bir göz atmayı ileri sürmektedir." diye demiş. Genç kızın babası dervişler şeyhi bir saat süreyle düşünmüş ve bunda bir uygunsuzluk yok diye yanıt vermiş. Sonra kızının anasına, karısına gidip ona, ey Latife'nin anası, kalk ve kızımız Latife'yi al. Sizi kızının bahtının, onun bugün beklediği bir saraya götürecek olan oğlumuz derviş Ebu Bekir'in ardına düş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 730. gece olunca demiş ki, ey Latife'nin anası, kalk ve kızımız Latife'yi al. Sizi kızının bahtının onu bugün beklediği bir saraya götürecek olan oğlumuz derviş Ebu Bekir'in ardına düş demiş. Ve şeyhin karısı hemen ona itaat etmiş, örtülerine bürünerek kızın odasına gidip ona, kızım Latife, babam bugün ilk kez benimle evden çıkmanı arzu ediyor demiş. Ve onu tarayıp giyindirdikten sonra onunla birlikte sokağa çıkıp 10 adım gerisinden kendilerini oturma odasında divanda oturup beklemekte olan Zeyn ile Mübareğin sarayına götüren derviş Ebu Bekri izlemişler. Ve sen Latife, yüzünü örten küçük peçenin ardında şaşırmış iri siyah gözlerinle içeri girmişsin. Çünkü yaşamında saygın dervişler şeyhi babanın yüzünden başkasını görmemişsin ve gözlerini asla önüne indirmemişsin. Çünkü ne sahte alçak gönüllülüğü, ne sahte utancı, genç kızların yüreklerini kazanmak için öğrendikleri bütün bu sıradan şeyleri bilmiyormuşsun. Ama her şeye bir ceylanın titreyen, ürkek ve büyülü siyah gözlerinin tatlılığıyla bakmışsın. Sultan Zeyn de onu görünce aklını kaçıracak gibi olmuş. Çünkü Basra'da sarayındaki tüm kadınlara ve Mısır ve Suriye'nin tüm genç kızları arasında uzaktan ya da yakından, güzellikten yana ona eş olabilecek hiç kimse görmemişmiş. Ve sen aynada ona tüm çıplaklığında yansımışsın. Ve böylece Zeyn, onun sütunlarının arasına sıkışmış küçücük bir güvercine benzeyen ve barış ve dua üzerine olası Süleyman'ın mührüyle mühürlenmiş mucizevi bir öyküsü olduğunu görebilmiş. Senin öykünün ey Latife, her bakımdan soyulmuş badem içine benzediğini görmüş. Hazineleri gizleyen ve inananlarına saklayan Tanrı'ya şükürler olsun. Sultan Zeyn, sihirli ayna sayesinde aradığı genç kızı bulduğunu anlayınca, Mübareği hemen gidip kızı evlenmek üzere babasından istemekle görevlendirmiş. Mübarek de derviş Ebu Bekir'in eşliğinde hemen dervişler şeyhine gitmiş. Ona sultanın istemini açıklamış ve onayını almış ve onu saraya getirmiş. Kadı ve şahitler aranmış ve evlilik sözleşmesi yapılmış. Ve olağan dışı bir görkemle düğün yapılmış. Zeyn de büyük şölenler vermiş ve mahallenin yoksullarına büyük sadakalar dağıtmış. Tüm çağrılılar ayrıldıktan sonra Zeyn yanına derviş Ebu Bekir'i çağırmış ve ona ''Bil ki ey Ebu Bekir, bu akşam memleketin Basra'ya gidiyoruz. İşte sana gördüğün hayırlı işi ödüllendirmiş olmak için 10.000 altın dinar. Ama Tanrı en yücedir ve bir gün minnettarlığımı daha iyi kanıtlarım.'' demiş. Ve ülkesine dönünce onu bir gün mabeyinci yapmayı tasarlayarak kendisine 10.000 dinarı vermiş. Ve derviş onun ellerini öptükten sonra hareket emri vermiş. Bakire genç kız bir deve sırtındaki tahterevana yerleştirilmiş. Mübarek yolu açmış, Zeyn de arkadan gelmiş. Ve mahiyetleri kendilerini izlediği halde 3 adalar yolunu tutmuşlar. 3 adalar Bağdat'tan epeyce uzak olduğundan yolculuk 3 ay sürmüş. Bu sürede Sultan Zeyn her geçen günle yasal eşi olmuş bulunan o harika bakire kız çocuğunun büyüsüne kapıldığını duyumsuyormuş. Ondaki tatlılık, çekicilik, incelik ve doğal erdemlerden ötürü yüreğinde onun sevgisi kökleşiyormuş. İlk kez olarak içinde o güne kadar yaşamadığı gerçek bir aşkın doğduğunu duymuş. Ve bu duygu onu 3 adaların yaşlı kişisine teslim edeceği anın geldiğini görmekle yüreğinde büyük bir acıya dönüşmüş. Ve birçok kez yoldan ters geri edip kızla birlikte Basra'ya dönme ayartısına kapılmış. Ama 3 adaların yaşlı kişisine ettiği yeminin onu alıkoyduğunu duyumsamış, bu yemini tutmak zorunda olduğundan aklından geçeni yapamamış. Bu sırada yasak bölgeye girmişler ve aynı yollardan aynı eski araçlarla yaşlı kişinin oturduğu adaya ulaşmışlar. Selam ve hatır sormalardan sonra Zeyn tümüyle örtülü olan genç kızı ve de aynayı ona vermiş. Adaların yaşlı kişisi kıza aynayı kullanmadan dikkatle bakmış. Gözleri sanki iki aynaya benziyormuş. Ve birkaç saniye geçtikten sonra Zeyn'e yaklaşmış, onu büyük bir coşkuyla öpmüş ve kendisine ''Sultan Zeyn, gerçekte bana doyum sağlamak için gösterdiğin genç kız tam da benim dilediğim gibi. Harika bir güzelliği var ve çekicilikte ve kusursuzlukta yeryüzünün tüm genç kızlarını geçmekte. Dahası dua ve barış ikisinin de üzerine olası efendilerimiz Davut'un oğlu Süleyman'ın mührüyle mühürlenmiş olduğu anlaşılmakla lekesiz bir bekaretle bakire. Sana gelince sen artık kendi ülkene dön ve altı yontunun bulunduğu ikinci Çin'i donanımlı salona girince sana vaat ettiğim tek başına ötekilerin bininden daha değerli olan yedinci yontuyu orada bulacaksın demiş. Ve de şimdi kıza onu bana bırakacağını ve artık aranızda ortaklaşa hiçbir şey kalmadığını anlat diye eklemiş. Bu sözleri duyan ve kendisi de yakışıklı Sultan Zeyn'e iyice tutulmuş olan güzel Latife de derin bir iç çekiş koparmış ve ağlamaya başlamış. Zeyn de aynı şekilde ağlamaya koyulmuş. Üzüntü içinde adaların yaşlı kişisiyle aralarında kararlaştırılan her şeyi ona açıklamış ve kendisine boşsun demiş. Ve Latife hıçkırıklar içinde kederden baygın düşerken adaların yaşlı kişisinin elini öptükten sonra mübarek ile birlikte onun yanından ayrılarak Basra yolunu tutmuş. Tüm yolculuk boyunca o güzelim ve tatlı Latife'yi düşünmekten bir an geri kalmamış. Ve onu karısı olacağına inandırarak aldatmış bulunduğu için acı acı kendini suçlamış. Ve ikisinin felaketlerinin nedeni olarak kendisini görmüş ve bu konuda kendisini avutamamış. İşte bu perişanlık içinde sonunda büyük küçük herkesin onun dönüşüyle çok sevinerek büyük şenlikler yaptığı Basra'ya ulaşmış. Ama Sultan Zeyn çok kederli olduğundan bu şenliklere katılmamış. Ve sadık dostu mübareğin üstelemelerine karşın çoktandır beklenen elmas kızı bulabileceği yeraltı dehlizine inmeyi de reddetmiş. Sonunda mübareğin ısrarına boyun eğerek yeraltına inmeye razı olmuş. Ve altın tozu ve dinarlarla pırıl pırıl parlayan fayans ve billur salonu geçerek altın nakşedilmiş yeşil çini döşeli salona geçmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 731. gece olunca demiş ki, altın tozu ve dinarlarla pırıl pırıl parlayan fayans ve billur salonu geçerek altın nakşedilmiş yeşil çini döşeli salona geçmiş. Ve öteki altı elmas kız yontusunu bakışımlı olarak yerlerinde görmüş. Ve yedinci altın ayaklığa bir bakış fırlatmış. Ve orada, ayakta, gülen, çıplak, elmastan da parlak bir genç kız görmüş. Sultan Zeyn heyecanın sınırında onda üç adalara götürdüğü kızı tanımış. Ve kımıltısız kalarak bir tek sözcük bile söyleyemeden ağzı açık kalmış. Latife de ona, evet ben burada bulmayı beklemediğin Latife'yim. Ama ne yazık ki sen buraya benden daha değerli bir şeye sahip olmak umuduyla gelmişsin demiş. Zeyn de sonunda konuşabilmiş ve yo vallahi hanımım ben buraya ancak senin için çarpan yüreğime karşın geldim. Ama birleşmemizi isteyen Tanrı'ya şükürler olsun ki seni buldum diye haykırmış. Ve bu son sözleri söylerken yeraltı dehlizini sarsan bir gök gürültüsü duyulmuş ve aynı anda adaların yaşlı kişisi belirmiş. Ve iyilik dolu bir gülümsemeyle Zeyn'e yaklaşmış. Ve onun elini tutup genç kızın eliyle birleştirmiş ve ona ''Ey Zeyn, bil ki doğuşundan başlayarak seni korumam altına aldım. Bundan dolayı senin mutluluğunu sağlamak zorundayım. Böyle olunca değer biçilmez olan tek hazineyi sana vermekten daha iyi bir şey yapamazdım. Ve bu hazine bu bakire genç kızdır. Çünkü bekaret beden güzelliğiyle ruh yüceliğini birleştirir. Ve tüm çarelerden öte ve tüm zenginliklerin yerini tutacak bir panzehirdir.'' demiş ve kaybolmuş. Sultan Zeyn ve eşi Latife de mutluluğun sınırında büyük bir aşkla birbirlerini sevmişler ve en zevkli ve en seçkin bir yaşam içinde sonunda kaçınılmaz şekilde dostları ayıran, meclisleri bozan ölüm meleği gelip onları ziyaret edinceye kadar uzun yıllar yaşamışlar. Ölümü tanımayan tek canlı varlığa övgüler olsun. Şehrazat bu öyküyü anlatmayı bitirince susmuş. Şah Şehriyar da ona, bu bakireler aynasının öyküsü ey Şehrazat son kertede şaşırtıcı demiş. Şehrazat da gülmüş ve evet ey Şah ama sihirli lambayla karşılaştırılınca nedir ki demiş. Şah Şehriyar da benim bilmediğim bu sihirli lamba da nedir diye sormuş. Şehrazat da bu Alaaddin lambasıdır ve tam da bu gece ben sana ondan söz edeceğim demiş ve öyküyü anlatmaya başlamış. Alaaddin ve sihirli lamba öyküsü. Dönüp dolaşıp öyküsü bana kadar geldi ki ey bahtı güzel şah, ey iyi davranışla yaratılmış kişi, Allah daha iyisini bilir ya, eski zamanlarda ve çağlar ve yaşanmış anlar içinde Çin'in kentlerinden, şimdi adını hatırlayamadığım bir kentinde mesleği terzi olan, durumu bakımından yoksul bir adam yaşarmış. Ve bu adamın eğitim bakımından geri ve çocukluğundan beri can sıkıcı, haylazın biri olan Alaaddin adlı bir oğlu varmış. Bu çocuk 10 yaşına girdiğinde babası İlkin onu saygın bir meslek sahibi yapmak istemiş. Ama çok yoksul olduğundan eğitim masraflarının üstesinden gelememiş. Ve üzerinde iğneyle çalışılan kendi mesleğini öğretmek üzere çocuğu dükkanına almakla yetinmek zorunda kalmış. Ama Alaaddin doğru yolu bulamamış bir çocuk olduğundan mahalledeki oğlan çocuklarıyla oynama alışkanlığından vazgeçip bir gün bile dükkanda bulunma zorunluluğuna katlanamamış. Aksine kendini işe bağlayacak yerde babasının bir iş dolayısıyla dükkanda bulunmadığı sırada ya da bir müşteriyle ilgilenmek üzere sırtını çevirmesini fırsat bilerek çabucak kaçıyor ve sokaklardaki, bahçelerdeki kendine benzer genç haytaların yanına koşuyormuş. Ve işte ne ana babasına itaat etmek ne de dükkanda çalışmak isteyen bu haylazın durumu böyleymiş. Babası da tüm kötülüklere yatkın böylesine bir oğlu olduğundan dolayı üzgün ve ümidi kırık, sonunda onu bu kötü yaşamına terk etmiş ve kederinden hastalanarak ölmüş. Ama bu Alaaddin'i kesinlikle bu tür yaşamdan alıkoyamamış. Bunun üzerine Alaaddin'in anası kocasının öldüğünü, oğlunun da hiçbir işe yaramaz bir hayta olduğunu görerek bir süre için yaşamlarını sürdürmek bakımından satışın gelirinden yararlanmak üzere dükkanı ve içindeki tüm aletleri satmış. Ama bu para çabucak tükendiğinden günlerini ve gecelerini beslenmek ve haylaz çocuğunu beslemek için yün ve pamuk eğirmekle geçirmek adetine inmiş. Alaaddin'e gelince, babasının korkusundan kurtulduğunu, artık kendisini alıkoyacak hiç kimsenin olmadığını anlayınca eskisinden de fazla haylazlığa ve sapıklığa dalmış. Ve böylece bütün günlerini evin dışında geçirmeye ve eve ancak yemek saatlerinde dönmeye başlamış. Zavallı anası bu bahtsız kadında kendisine yapılan haksızlıklara ve yüzüstü bırakılmalara karşın acı gözyaşları döküp tek başına ağlayarak ellerinin emeği ve uykusuz gecelerin ürünüyle ona bakıyormuş. Bu böylece Alaaddin 15 yaşına ulaşıncaya kadar sürmüş. Aslında Alaaddin gerçekten yakışıklı ve iki harika siyah göz, yasemin renkli bir ten ve tamamıyla ayartıcı bir görünüm içinde gösterişli ve çok yakışıklı bir gençmiş. Günlerden bir gün mahallede çarşı girişindeki meydanda haylaz gençlerle ve kendi türünden serserilerle oynamakta meşgul bulunduğu sırada mağribi bir derviş oradan geçiyorken durup çocuklara ısrarla bakmaya başlamış. Sonunda gözlerini özellikle Alaaddin'e dikerek arkadaşları olan öteki çocuklarla ilgilenmez olmuş. Ve mağribin uzak ve içerlek yerlerinden gelen bu derviş yıldız biliminde derinliği olan önemli bir sihirbazmış. Sihir yoluyla en yüksek dağları bile hareketlendirip birbirine çarptırırmış. Alaaddin'e büyük bir ısrarla bakmış ve işte sonunda uzun zamandır aradığım ve ülkem mağruptan bu uğurda yola çıktığım bana gerekli oğlanı buldum. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş. Ama 732. gece olunca demiş ki işte sonunda uzun zamandır aradığım ve ülkem mağruptan bu uğurda yola çıktığım bana gerekli oğlanı buldum diye düşünmüş. Ve Alaaddin'i gözden yitirmeksizin yavaşça çocuklardan birine yaklaşmış, kimse farkına varmadan onu bir kenara çekmiş ve ondan inceden inceye Alaaddin'in anası, babası ve de adı ve durumu hakkında bilgi edinmiş. Ve bu bilgileri edindikten sonra gülerek Alaaddin'e yaklaşmış ve onu bir kenara çekmekte başarı sağlayarak kendisine "Oğlum, sen terzi falan kimsenin oğlu Alaaddin değil misin?" diye sormuş. Alaaddin de "Evet, ben Alaaddin'im. Babama gelince epey zaman var ki öldü." diyerek yanıt vermiş. Bu sözleri işiten mağribi derviş Alaaddin'in boynuna atılmış ve heyecanı sınırında heyecanlanıp ağlayarak onu kollarına alarak uzun uzun yanaklarından öpmeye koyulmuş. Alaaddin de son kertede şaşarak ona "Ağlamanın nedeni nedir efendim ve rahmetli babamı nereden tanıyorsun?" diye sormuş. Mağribi de üzgün ve kırık bir sesle "Ah yavrum, nasıl olur da matem ve acıdan ağlamam. Ben senin amcanım ve sen bana hiç beklemediğim bir tarzda zavallı kardeşim babanın ölümünü açıklıyorsun. Ey kardeşimin oğlu, bil ki gerçekten vatanımı terk edip uzun bir yolculuğun zahmetlerine katlandıktan sonra sırf babanı görmenin mutluluğunu ve onunla görüşmenin sevincini paylaşmak ve birleşmek ümidiyle bu ülkeye geldim. ama şimdi senden onun ölmüş bulunduğunu öğreniyorum diye yanıt vermiş. Ve bir an sanki heyecandan boğuluyormuş gibi susmuş. Sonra da zaten sana söylemeliyim ki ey kardeşimin oğlu, seni arkadaşların arasında görür görmez kanın kanıma katıştı. Ve hiç tereddüt etmeden seni bana tanıdık kıldı. Ve babandan ayrıldığım zaman o evli bulunmadığı için sen henüz doğmamış olsan da sende onun çizgilerinin ve benzerliğinin farkına vardım. Ve bu kesinlikle onun kaybıyla duyduğum kederi biraz avuttu. Ah başıma gelenler! Sen neredesin şimdi kardeşim? Bunca uzun zaman birbirimizi göremedikten sonra seni bir kez daha kucaklamak, ölüm bizi ayırmaya gelmeden önce sarılmak umudundaydım. Ama başına geleceği engellemekle kim övünebilmiş? Ve yüceler yücesi Tanrı'nın kendisi için öngördüğü talihten kim kaçınabilmiştir diye eklemiş. Sonra kısa bir süre susarak Alaaddin'in yeniden kollarını almış. Onu bağrına basıp ona, bununla birlikte oğlum beni sana rastlatan Tanrı'yı ulularım. Bundan böyle sen benim tesellim olacaksın ve onun kanından ve sulbünden olduğuna göre yüreğimde babanın yerini tutacaksın. Çünkü atasözü ardında bir oğul bırakan ölmemiştir der demiş. Sonra mağribi kemerinden 10 altın dinar çıkarmış ve bunu Alaaddin'in eline vererek oğlum Alaaddin, kardeşimin karısı anan nerede oturuyor diye sormuş. Alaaddin de mağribinin cömertliğinden ve güler yüzünden iyice etkilenerek onu elinden tutmuş ve onu meydanın ucuna götürerek parmağıyla evinin yolunu göstermiş. Ve işte şu tarafta oturuyor demiş. Mağribi de ona sana verdiğim bu 10 dinarı kendisine selamlarımı söyleyerek kardeşimin karısına ver. Ve ona amcanın yabancı ülkelerde uzun süre kaldıktan sonra yoldan gelip buraya ulaştığını ve yarın gündüzün eğer Allah isterse kardeşinin eşine bas sağlığında bulunmak üzere evde ziyaret edebileceğini ve rahmetli kardeşinin yaşadığı yeri görmek ve mezarını ziyaret etmek istediğini söylersin demiş. Alaaddin mağribinin bu sözlerini işitince dileklerini yerine getirmekte acele etmek istemiş. Ve elini öptükten sonra sevinç içinde alışkanlığının tersine yemek saati olmayan bir vakitte evine koşmuş. Ve içeri girerek ana amcam yabancı ülkelerde uzun süre kaldıktan sonra yolculuktan döndü ve sana selamlarını yolladı demiş. Alaaddin'in anası ona bu tarzda konuşmasına ve bu alışılmadık saatte eve dönüşüne çok şaşarak seni duyan da ananla alay etmek istediğini sanır. Sözünü ettiğin bu amca da nedir? Nerede ve ne zamandan beri senin yaşayan bir amcan var diye yanıt vermiş. Alaaddin de sözü edilen adam benim rahmetli babamın kardeşiyken ve kanıt olarak bağrına basıp ağlayarak beni gelişini sana bildirmek ve haberli kılmakla görevlendirdiği halde nasıl oluyor da sen benim yaşayan hiçbir yakınım olmadığını söylüyorsun demiş. Alaaddin'in anası da evet evladım senin bir amcan olduğunu biliyorum ama öleli çok yıllar geçti. O zamandan bu yana bir ikincisine sahip olduğunu hiç bilmiyordum demiş. Ve bir başka konuyla ilgilenmeye başlamış olan oğluna şaşkın gözlerle bakmış. Ve artık ona bugün bu konuda başka bir şey söylememiş. Alaaddin de kendi bakımından ona mağribinin verdiği paradan söz etmemiş. Ertesi sabah er saatlerde Alaaddin evden çıkmış. Ve hemen onu aramaya başlamış bulunan mağribi kendisini bir gün önceki aynı yerde adeti gereğince yaşıtı haytalarla eğlenmeye koyulmuş olarak bulmuş. Çabucak yanına yaklaşarak elini tutmuş, onu bağrına basmış ve sevecenlikle kucaklamış. Sonra kemerinden 2 dinar çıkarmış ve git ananı gör ve ona bu 2 dinarı vererek amcam bu akşam gelip bizde yemek yemek istiyor. Bundan dolayı harika yemekler hazırlayasın diye bu parayı sana yolladı dersin demiş. Sonra yüzüne doğru eğilerek ve şimdi ya Alaaddin evinin yolunu bana bir kez daha göster demiş. Alaaddin de başım üstüne gözüm üstüne amcacığım diyerek yanıtlamış. Ve onun yüzünden yürüyerek evlerinin yolunu göstermiş. Mağribi onu bırakıp kendi yoluna gitmiş. Anlatısının burasında Şehrazat sabahın belirdiğini görerek yavaşça susmuş.